Ayrım 16. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. 34. bölüm. Ertesi sabah paramız suyunu çektiği için Paddy ile fıçının yolunu tuttuk. Eski kent yolundan güneye, Cromley'e doğru ilerledik. Paddy yakın zamanda Londra'daki bir fıçıda kaldığından ve riske girmek istemediğinden Londra fıçısına gidemiyorduk. Asfalt üzerinde 25 kilometrelik bir yürüyüş vardı önümüzde. Tabanlarımıza kara sular indirecek bir yürüyüş. Üstelik kurt gibi açtık. Paddy kaldırımı tarayıp fıçıda tütün içebilmek için izmarit biriktirdi. Nihayetinde uğraşının karşılığını aldı. Zira bir peni buldu. Büyük bir parça bayat ekmek alıp yürürken yedik. Cromley'e vardığımızda fıçıya girmek için saat çok erken olduğundan birkaç kilometre daha yürüyerek oturabileceğimiz bir yere, bir çayırlığın yanındaki koruya gittik. Burası Berduşların kervansarayıydı. Geride bıraktıkları ezilmiş çimenler, ıslak gazeteler ve pas tenekelerden anlaşılıyordu bu. Diğer berduşlar da birer ikişer geldi. Çok hoş bir sonbahar havası vardı. Yakınlarda derin bir solucan otu tarhı bulunuyordu. Solucan otlarının berduşlarınkiyle yarışan o keskin pis kokusunu bugün bile alabiliyorum sanki. Çayırlıkta beyaz yeleleri ve kuyrukları haricinde ham bir boz rengi olan iki tane araba atı, tayı, bir kapının önünde bir şeyler yiyordu. Terli ve yorgun bir halde sere serpe yayıldık. Birileri kuru odun bulup ateş yakmayı başardı ve içinde süssüz çay olan teneke bir güğümü aramızda döndürdük. Kimi berduşlar hikaye anlatmaya başladı. İçlerinden biri, Bill, ilginç bir karakterdi. Eskilerden halis muhlis bir dilenciydi. Herkül kadar güçlüydü ve çalışmaya düşmandı. Müthiş gücüyle istediği an amelelik yapabileceğiyle övünüyordu ama ilk haftanın maaşını alır almaz kafayı bulup kovuluyordu. İki iş arasında otlanıyordu. Çoğunlukla da dükkancılardan. Şöyle konuşuyordu. Şu nokta nokta kent bölgesinde fazla ilerleyemeyeceğim. Kent pinti bir yer. Buralarda fazla otlakçı var. Nokta nokta fırıncıları ekmeği sana vereceğine sokağa atmayı yeğliyor. Ama Oxford öyle mi? Oxford tam otlakçılık yapılacak yer. Oxford'dayken ekmek otlanıyor, domuz pastırması otlanıyor, et otlanıyordum. Ve her gece kalacak yerimin bir şilin 6 penisini öğrencilerden alıyordum. Son gece yatak param 2 peni eksikti. Ben de rahibe gidip 3 peni istiyorum. Bana 3 peniyi veriyor. Sonra döndüğü gibi beni dilenmekten polise şikayet ediyor. Dileniyormuşsun diyor polis. Yo, hayır diyorum ben. Ben beyefendiye saati soruyordum diyorum. Polis paltomun ceplerini arıyor ve 500 gram et ve 2 somun ekmek çıkarıyor. Bunlar ne o zaman diyor. Sen en iyisi karakola gel diyor. Hakim bana 7 gün veriyor. Artık nokta nokta rahiplerden bir şey istemiyorum. Ama tanrım. 7 gün yatmışım da ne olmuş, umrumda mı sanki? Vesaire vesaire. Tüm hayatı bundan ibaret görünüyordu. Otlanmak, içmek ve kodese düşmek. Anlatırken gülüyor, hepsini muazzam bir şaka olarak görüyordu. Dilenmekten pek bir şey kazanıyora benzemiyorsa da sadece kadife bir takımı, atkısı ve kasketi vardı. Çorabı ya da iş çamaşırı yoktu. Yine de tombul ve neşeliydi. Üstüne üstlük bira kokuyordu ki bugünlerde berduşlarda nadir rastlanan bir özellik. Berduşlardan ikisi yakın zamanda Cromley'de bulunmuştu. Bize fıçının hayalet hikayesini anlattılar. Yıllar yıllar önce, dediler, orada bir intihar olayı vuku bulmuştu. Berduşlardan biri hücresine jilet sokmayı başarmış ve boğazını kesmişti. Sabahleyin berduş çavuşu geldiğinde ceset kapıya sıkışmıştı ve kapıyı açabilmek için ölü adamın kolunu kırmak zorunda kalmışlardı. Bunun öcünü almak için ölü adamın hayaleti hücresine dadanmıştı ve orada uyuyan herkes kesinlikle bir yıl içinde ölüyordu. Elbette birçok kez gerçekleşmişti bu kehanet. Açmaya çalıştığınız hücre kapısı takılıyorsa oradan vebadan kaçarcasına kaçmalıydınız. Çünkü bu hayaletli hücre olduğunu anlamına geliyordu. Eski denizci olan iki berduş bir başka tüyler ürpertici hikaye anlattı. Yemin billah tanıdıklarını söyledikleri bir adam, Şili yolcusu bir gemiye kaçak binmeyi planlamıştı. Büyük, tahta kasalarda paketlenmiş mal yüklü bir gemiydi ve kaçak yolcu, liman işçisinin de yardımıyla bu kasalardan birine gizlenmeyi başarmıştı. Ama liman işçisi kasaların gemiye yüklenme sırasını karıştırmıştı. Vinç kaçağı kaldırmış, yukarıya uçurmuş ve onu ambarın en dibine, yüzlerce kasanın altına koymuştu. İnsanlar olan biteni ancak yolculuğun sonunda fark etmiş, kaçak havasızlıktan ölmüş, çürümüş halde bulmuşlardı. Bir başka berduş, İskoç hırsız Cildore'nin hikayesini anlattı. Cildore asılarak ölüme mahkum edildikten sonra kaçan ve kendini yargılayan hakimi bulup, ne müthiş bir adam, onu asan adamdı. Elbette bu hikayeyi berduşlar çok sevmişti. Ama işin ilginç yanı hepsinin yanlış bilmesiydi. Onların anlattığında Cildore Amerika'ya kaçmıştı. Oysa gerçekte tekrar yakalanıp idam edilmişti. Kuşkusuz hikaye kasten değiştirilmişti. Tıpkı çocukların Samson'un ve Robin Hood'un hikayelerini değiştirip onlara hayali mutlu sonlar vermeleri gibi. Bunun üstüne berduşlar tarihten konuşmaya başladı ve çok yaşlı bir adam bir ısırık yasasının evcil hayvanın bir insana verdiği zarardan hayvan sahibinin sorumlu tutulup tutulamayacağını belirleyen yasa. Soyluların geyik yerine insan avladığı günlerden kaldığını beyan etti. Diğerleri ona güldü ama o bu fikri kafaya takmıştı. Mısır yasaları 18 ve 19. yüzyıllar arasında yerel üretimi teşvik etmek amacıyla tahıl ithalatını gümrük vergileri ve başka yaptırımlarla zorlaştırılması ile Jus Prima Notis'i Orta Çağ'da Avrupalı derebeylerine hizmetkar kadınlarla ve köylülerin kızlarıyla birlikte olma hakkı veren sözde yasa gerçek olduğuna inanıyordu, duymuştu. Büyük ayaklanmayı, Üç Krallık Savaşları 1639-1651 arasında İngiltere, İrlanda ve İskoçya arasında yaşanan çeşitli olaylar. Ayaklanmayı da fakirin zengine karşı ayaklanması sanıyordu. Belki çiftçi ayaklanmalarıyla karıştırmıştı. Yaşlı adamın okuma bildiğine hiç ihtimal vermiyorum. Bilgilerini gazete haberlerinden almadığı da aşikardı. Bildiği tarih kırıntıları berduşlar arasında nesilden nesle aktarılmıştı. Kimi durumlarda belki yüzyıllar boyunca. Sözlü geleneğin orta çağdan gelen zayıf bir yankı halinde varlığını sürdürme şekliydi bu. Paddy ile akşam 6'da fıçıya gittik ve sabah 10'da çıktık. Rompton ve Edinburgh'e çok benziyordu. Hayalet falan da görmedik. Orada kalanların arasında William ve Fred adlı Norfolklu eski balıkçı iki genç vardı. Enerji dolu şarkı söylemeyi seven bir ikili. Yazmaya değeceğini düşündüğüm Bahtsız Bella adlı bir şarkıları vardı. Bu şarkıyı iki gün boyunca en az 6 kez dinledim. Tahminen eklediğim bir iki satır haricinde hepsini ezberden yazıyorum. Şöyleydi. Bella gençti. Bella tatlıydı. Gözleri masmavi, saçları altın sarısı. Ah Bahtsız Bella. Yüreği tüy kadar hafif, ruhu neşe doluydu. Ama aklı beş karış havada ve günlerden bir gün karnında bebekle kala kaldı. Kötü kalpli, insafsız, zalim bir düzenbaz yüzünden. Zavallı Bella gençti, inanmazdı. Hayatın zor, erkeklerin yalancı olduğuna. Ah Bahtsız Bella. Dedi ki, erim doğru olanı yapacak. Benimle evlenecek çünkü buna mecbur. Yüreği aşkla güveniyordu. Kötü kalpli, insafsız, zalim bir düzenbaza. Evine gidince gördü ki o alçak pislik çantasını toplayıp sıvışmış. Ah Bahtsız Bella. Ev sahibesi dedi, defol git orospu seni. Senin gibilerin evimi lekelemesine izin mi vereceğim? Zavallı Bella derin kederlere gömülmüştü. Kötü kalpli, insafsız, zalim bir düzenbaz yüzünden. Bütün gece amansız karlar içinde debelendi. Kimse bilmez neler çekti. Ah Bahtsız Bella. Ve gün kıpkırmızı ağarınca yazık, ne yazık ki Bella ölmüştü. O genç yaşta ebedi uykusuna yatmıştı. Kötü kalpli, insafsız, zalim bir düzenbaz yüzünden. İşte görüyorsunuz ya, ne yaparsanız yapın, günahkarın kaderinde ıstırap yazılıdır. Ah Bahtsız Bella. Onu mezarına indirirken erkekler dedi ki, ne yaparsın hayat. Ama kadınlar tatlı tatlı, usul usul mırıldandı. Hep erkeklerin yüzünden, adi piç kuruları. Şarkıyı herhalde bir kadın yazmıştır. Bu şarkıyı söyleyen William ve Fred tamamen birer haylazdı. Berduşların namını lekeleyen türden adamlardandı. Cromley'deki Berduş Çavuşu'nun ihtiyaç duyanlara verilmek üzere bir yığın eski giysi bulundurduğunu bir şekilde duymuşlardı. İçeri girerken William ve Fred botlarını çıkarmış, dikişlerini koparmış, tabanlarından parçalar kesmiş, ayakkabıları iyice mahvetmişti. Sonra iki çift bot için başvuru yapmışlardı ve Berduş Çavuşu botlarının ne halde olduğunu görünce onlara neredeyse yeni sayılacak iki çift vermişti. William ve Fred sabahleyin fıçıdan dışarı adımlarını atar atmaz bu botları bir şilin 9 peniye satmışlardı. Görünüşe göre onların nazarında bir şilin 9 peni giyilemeyecek halde botlarla gezmeye değerdi. Fıçıdan çıktıktan sonra hep birlikte güneye, aşağı Binfield ve İde tepesine ilerledik. Uzun, hımbıl bir tören alayı. Yolda iki berduş arasında kavga çıktı. Bir önceki gece tartışmışlardı. Biri diğerine bok yemiş demiş. Bu bolşevik olarak edilebilecek en büyük hakaret anlaşılınca da saçma bir casus belli. Savaş sebebi oluşmuştu. Ve şimdi bir tarlada dövüşüyorlardı. Bir düzine kişi onları seyretmek için durduk. Sahneden aklımda kalan tek bir şey var. Yenilen adamın yere devrilişi ve kasketi düşünce saçlarının bembeyaz olduğunun ortaya çıkışı. Bu noktadan sonra bir kısmımız müdahale edip kavgayı durdurduk. Bu sırada Paddy biraz sordu soruşturdu ve kavganın asıl sebebinin her zamanki gibi birkaç penilik yiyecek olduğunu öğrendi. Aşağı Binfield'a oldukça erken vardık. Paddy vakit geçirmek için arka kapıları çalıp iş sordu. Bir evde şömineye odun kırmak için tahta kutusu verdiler. Paddy dışarıda bir arkadaşı olduğunu söyleyerek beni de içeri aldı ve işi birlikte yaptık. İşimiz bitince ev sahibi hizmetçi kıza bize çay vermesini söyledi. Kızın çayı nasıl da korkarak getirdiğini hiç unutmuyorum. Yolun yarısında cesaretini yitirip fincanları yola bıraktı ve hızla eve geri koşup kendini mutfağa kapattı. İşte berduşların namı bu derece kötü. Bize adam başı 6 peni ödediler. 3 penilik bir ekmek ve 15 gram tütün alınca geriye 5 peni kaldı. Paddy 5 penimizi bir yere gömmenin daha akıllıca olacağını düşündü. Çünkü aşağı Binfield'daki Berduş Çavuşu zorbalığıyla tanınıyordu. Ve azıcık paramız olduğunu görürse bizi içeri hiç almayabilirdi. Paralarını gömmek berduşlar arasında yaygın bir hareket. Fıçıya yüklü bir meblağ sokmak niyetleri varsa da bunu genelde giysilerine dikiyorlar. Elbette yakalanmaları hapis anlamına gelebiliyor. Paddy ile Bozo bu konuda güzel bir hikaye anlatırdı. İrlandalı bir adam, Bozo İrlandalı demişti, Paddy İngiliz, berduş olmayan ve 30 sterlini bulunan biri küçük bir kasabada mahsur kalmıştı ve yatacak bir yer bulamıyordu. Bir berduşa danışmış, berduş kendisine düşkünler evine gitmesini önermişti. Sık rastlanan bir uygulama bu. Başka yer bulamayanlar makul bir ücret karşılığında düşkünler evinde kalıyor. Ama İrlandalı kendince akıllılık edip hiç para ödememeye karar vermiş ve düşkünler evine herhangi bir berduş gibi gitmişti. 30 sterlini giysilerin içine dikmişti. Bu sırada danıştığı berduş fırsat kollamış ve o gece berduş çavuşundan sabahleyin bir iş başvurusuna gidebilmek için fıçıdan erken çıkma izni istemişti. Fıçıdan sabah 6'da çıkmıştı. İrlandalı'nın giysileri içinde. İrlandalı soyguncudan şikayetçi olmuş ve berduş barınağına hileyle girmekten 30 gün hapis cezası almıştı. 35. Bölüm. Aşağı Binfield'a varınca uzun bir süre yeşilliklerin üstüne yayıldık. Kulübelerde oturanlar bizi ön kapılarından seyrediyordu. Bir rahip ile kızı gelip bir süre sessiz sessiz, sanki akvaryumdaki balıklarmışız gibi bize bakıp gittiler. Birkaç düzine insan bekleşiyorduk. William ve Fred de oradaydı. Hala şarkı söylüyorlardı. Dövüşen adamlar da otlakçı Bill de. Fırıncılardan otlanmıştı ve paltosu ile çıplak vücudunun arasına epey bayat ekmek sıkıştırmıştı. Ekmeği bizimle paylaştı ki hepimiz buna çok memnun olduk. Aramızda bir kadın vardı. Gördüğüm ilk kadın berduş. 60 yaşında, tombul, zil zurna sarhoş, pis mi pis bir kadındı ve üstünde uzun, arkasından sürüklenen siyah bir etek vardı. Vakur havalar takındı. Yanına biri oturursa havayı koklayıp uzağa geçiyordu. "Ne tarafa gidiyorsun hanfendi?" diye seslendi berduşlardan biri. Kadın havayı koklayıp uzaklara baktı. "Hadi ama hanfendi," dedi öteki. "Neşelen biraz, azıcık sıcakkanlı ol, Burada hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Eksik olma ama, dedi kadın acı acı. Berduşlarla yatıp kalkmak istersem haber veririm. Berduşlar deme şekli hoşuma gitmişti. Bir saniyede tüm ruhunu ortaya koyuyordu. Yıllar yılı sokaklarda kalmaktan zerre bir şey öğrenmemiş olan küçük, dar görüşlü, feminen ruhunu. Kuşkusuz saygıdeğer, dul bir kadındı ve absürt bir talihsizlik sonucu berduş olmuştu. Fıçı 6'da açıldı. Cumartesi günleri adet olduğu üzere tüm hafta sonunu içeride geçirecektik. Neden bilmiyorum, herhalde bilinçaltında pazar gününün tatsız geçmesi gerektiği düşünüldüğünden. Kaydolurken mesleğime gazeteci dedim. Ara sıra gazeteye makale yazarak para kazandığımdan, ressamdan daha doğruydu ama birçok soruya yol açtığından saçma bir hareketti. Fıçıya girip arama için sıraya geçer geçmez berduş çavuşu bana seslendi. 40 yaşlarında katı, askerimsi bir adamdı. Anlatıldığı gibi zorba birine benzemiyordu ama eski askerlere özgü bir aksiliği vardı. Sertçe şöyle dedi. Falanca hanginiz? Ne ad verdiğimi hatırlamıyorum. Benim efendim. Demek gazetecisin. Evet efendim, dedim titreyerek. Birkaç soru yalanımı ortaya çıkarırdı. Bu da hapis anlamına gelebilirdi. Ama berduş çavuşu sadece beni tepeden tırnağa süzerek şöyle dedi. O zaman kibar takımındansın. Öyle de denilebilir. Beni tekrar uzun uzun süzdü. Eh, büyük talihsizlik beyim, dedi. Çok büyük talihsizlik. Ondan sonra bana iltimas yaptı. Hatta kendince hürmet etti. Beni aramadı. Banyoda bana özel temiz bir havlu verdi. O güne dek duyulmamış bir lükstü bu. İşte eski bir asker için kibar kelimesi bu derece tesirliydi. Saat 7'de yemeğimiz ile çayımızı mideye indirmiş hücrelerimize girmiştik. Her hücrede tek kişi kalıyordu ve karyola ile samandan bir şilte vardı. Yani insan güzel bir uyku çekmeyi bekliyordu. Ama hiçbir fıçı mükemmel değildir ve aşağı Binfield'ın kendine has kusuru da soğuk olmasıydı. Sıcak borular çalışmıyordu. Verilen iki battaniye incecik ve pamuklu olduğundan hiçbir işe yaramıyor sayılırdı. Daha sonbahardaydık ama keskin bir soğuk vardı. İnsan 12 saatlik gece boyunca bir o yana bir bu yana dönüyor, birkaç dakikalığına uykuya dalıp titreyerek uyanıyordu. İçeri gizlice sokmayı başardığımız tütün giysilerimizde olduğundan, onları da sabaha kadar alamayacağımızdan sigara da içemiyorduk. Tüm koridor boyunca iniltiler duyuluyordu. Bazen de biri bağırarak küfrediyordu. Herhalde kimse 1-2 saatten fazla uyuyamamıştır. Sabahleyin kahvaltıdan ve doktor muayenesinden sonra berduş çavuşu hepimizi yemekhaneye doluşturup kapıyı üstümüze kilitledi. Burası beyaz duvarlı, taş zeminli bir odaydı. Çam masaları, sıraları ve hapishane kokusuyla kelimelerle ifade edilemeyecek derecede kasvetliydi. Parmaklıklı pencereler dışarıyı göremeyeceğimiz kadar yüksekteydi. Duvarda bir saat ve düşkünler evi kurallarının bir kopyası dışında hiçbir aksesuar yoktu. Sıralarda dirsek dirseğe otururken çoktan sıkılmıştık. Oysa saat daha 8 bile olmamıştı. Ne yapacak bir şeyimiz, ne konuşacak bir lafımız, hatta ne de hareket alanımız vardı. Tek tesellimiz sigara içebilecek olmamızdı. Çünkü yakalanmadığınız müddetçe sigara içilmesine göz yumuluyordu. Glasgow ile Cockney ağzı karışımı bir aksanı olan ufak tefek, kıllı berduş Scotty'nin tütünü yoktu. Arama sırasında botundan düşen izmaritlerine el konulmuştu. Ona bir sigaralık tütün verdim. Sigaralarımızı gizli gizli içiyor, berduş çavuşunun geldiğini duyunca öğrenciler gibi ceplerimize sokuyorduk. Berduşların çoğu bu rahatsız, ruhsuz odada aralıksız 10 saat geçirdi. Kim bilir nasıl dayandılar. Ben diğerlerinden daha şanslıydım. Çünkü saat 10'da berduş çavuşu ayak işleri için birkaç adamı çağırdı ve beni düşkünler evi mutfağına yardımcı olmam için en çok gıpta edilen iş seçti. Temiz havlu gibi bu da kibar kelimesinin büyüsüydü. Mutfakta yapılacak iş yoktu. Ben de patateslerin stoklandığı küçük bir kulübeye kaçtım. Düşkünler evinde kalanlar pazar sabahı ayinine katılmamak için burada saklanıyorlardı. Üstüne oturulabilecek rahat sandıklar, Family Hearth'ın bir takım eski sayıları, hatta Düşkünler Evi kütüphanesinden Raffles'ın bir kopyası vardı. Adamlar düşkünler evi hayatına dair ilginç şeyler anlattılar. Bana başka şeylerin yanı sıra düşkünler evinde en çok nefret edilen şeyin sadakanın bir işareti sayılan üniform olduğunu söylediler. Eğer insanlar kendi giysilerini giyebilseler ya da en azından kendi kasketleriyle atkılarını takabilseler, düşkün olmayı umursamayacaklardı. Akşam yemeğimi düşkünler evindeki masada yedim. Boğa yılanlarına layık bir yemekti. Hotel X'teki ilk günümden bu yana yediğim en büyük porsiyon. Düşkünler, adetin onların pazarları patlayana kadar tıka basa doyurup haftanın geri kalanında az beslemek olduğunu söyledi. Yemekten sonra aşçı bana bulaşıkları yıkattı ve arta kalan yiyecekleri dökmemi söyledi. Şaşırtıcı, hatta şartlar göz önünde bulundurulduğunda dehşet verici bir israf söz konusuydu. Yarı yenilmiş et parçaları, sepet sepet yarım ekmekler ve sebzeler çöpe gidiyor, sonra üstlerine dökülen çayla pisletiliyordu. 5 çöp kovasını dolup taşıncaya kadar yenilebilecek yiyeceklerle doldurdum. Ben bunu yaparken fıçıda 50 tane berduş, karınları fıçıdaki ekmek ve peynirden, belki pazar günü şerefine 2 tane soğuk, haşlanmış patatesten oluşan akşam yemeğiyle yarı aç bir halde oturuyordu. Düşkünlere göre yiyeceklerin berduşlara verilmek yerine atılması bir prensip meselesiydi. 3'te fıçıya döndüm. Berduşlar 8'den beri orada oturuyordu. Dirseklerini bile kıpırdatacak yerleri yoktu ve sıkıntıdan yarı delirmiş vaziyettelerdi. Sigara içme faslı bile bitmişti. Zira berduş tütünü izmaritlerden toplar ve kaldırımdan birkaç saat uzak kalmak sigarasızlık demektir. Adamların çoğu konuşamayacak denli sıkılmış haldeydi. Sadece sıralarda sıkış tıkış oturup hiçliğe bakıyorlardı. Çelimsiz yüzleri dev esneyişleriyle ikiye ayrılıyordu. Oda buram buram bıkkınlık kokuyordu. Sert sıra yüzünden sırtı ağrıyan peydi sızlanma havasındaydı. Ben de vakit geçirmek için üst konumda sayılabilecek bir berduşla konuştum. Yakalık ve kravat takan, söylediğine göre aletleri olmadığından sokağa düşmüş genç bir marangozla. Diğer berduşlarla arasına biraz mesafe koyuyor ve geçici koğuşta kalan birinden ziyade özgür bir adam edasıyla dolaşıyordu. Edebi zevkleri de vardı. Cebinde Quentin Durval'in bir kopyasını taşıyordu. Bana açlık yüzünden mecbur kalmadığı müddetçe fıçılara hiç gitmediğini, çalıların altında ve samanların ardında yatmayı yeğlediğini söyledi. Güney kıyısı boyunca haftalarca gündüzleri dilenmiş, geceleri de sahildeki kulübelerde uyumuştu. Yollarda yaşamaktan konuştuk. Berduşların günde 14 saati fıçıda, geri kalan 10 saati de yürüyüp polisten kaçarak geçirmelerine yol açan sistemi eleştirdi. Kendi durumundan bahsetti. Birkaç sterlinlik alet eksikliği yüzünden 6 aydır vatandaşın vergisiyle geçiniyordu. Bunun çok aptalca olduğunu söyledi. Sonra ona düşkünler evindeki mutfakta yiyeceklerin nasıl israf edildiğini anlattım ve bu konudaki düşüncelerimi söyledim. Anında üslubu değişti. Her İngiliz işçinin içinde yatan kilise müdavimini dürttüğümü fark ettim. Diğerleriyle birlikte açlık çekmesine rağmen yemeğin berduşlara verilmek yerine atılmasını doğru buldu. Beni ciddi ciddi azarladı. "Öyle yapmak zorundalar," dedi. "Buraları fazla konforlu yaparlarsa ülkedeki bütün pislikler buraya üşüşür. Tüm pislikleri uzakta tutan sadece kötü yemek. Buradaki şu berduşlar çalışmayacak kadar tembeller. Tek sorunları tembellik. Onları teşvik etmemeli. Hepsi pislik." Ona haksız olduğunu gösteren argümanlar sundum ama kulak asmadı. Şunu tekrarlayıp durdu. "Bu berduşlara acımayacaksın. Hepsi de pislik. Onları senin benim gibi adamlarla aynı kefeye koymayacaksın. Pislikler hepsi pislik." Kendini bu berduşlardan böyle ince bir şekilde ayırması çok ilginçti. 6 aydır yollardaydı ama Tanrı'nın nazarında bir berduş olmadığını ima ediyordu. Berduş olmadıkları için Tanrı'ya şükreden epey berduş vardır herhalde. Turistlerle ilgili iğneleyici laflar eden turistlere benziyorlar. 3 saat geçmek bilmedi. 6'da akşam yemeği geldi ve yenilemeyecek gibi olduğu anlaşıldı. Sabahleyin bile yeterince sert olan ekmek, cumartesi gecesi dilimlenmişti. Şimdi peksimet gibi taş olmuştu. Neyse ki üstüne yağ sürüldüğünden yağı sıyırıp kendi başına yiyebildik ki hiç yoktan iyiydi bu. 6'yı çeyrek geçe yataklara gönderildik. Yeni berduşlar geliyordu ve farklı günlerde gelen berduşların bulaşıcı hastalık korkusundan karışmaması için yeni adamlar hücrelere, biz ise yatakhaneye konulduk. Yatakhanemiz ahıra benzeyen bir odaydı. 30 yatak yan yana duruyordu ve küvet ortak lazımlık işlevi görüyordu. İğrenç kokuyordu ve yaşlı adamlar öksürüp tüm gece tuvalette kalkıyorlardı. Ama böyle kalabalık olmak odayı biraz sıcak tutuyordu. Biz de biraz uyuyabildik. Sabah onda yeni bir muayeneden sonra dağıldık. Öğle yemeği olarak bir parça ekmekle peynir aldık. William ve Fred bir şilinlerinin verdiği güvenle kendi ekmeklerini fıçının korkuluğuna geçirdiler. Protesto olarak, dediler. Bu kentte kızdırdıkları ikinci fıçıydı bu ve işi çok eğlenceli buluyorlardı. Berduşlara göre neşeli bir mizaçları vardı. Gerzek, her berduş grubunda bir gerzek vardır. Yürüyemeyecek kadar yorgun olduğunu söyleyerek korkuluklara yapıştı ve berduş çavuşunun onu çekiştirip tekmeleyerek yola itelemesi gerekti. Paddy ile ben kuzeye, Londra'ya döndük. Diğer berduşların çoğu İde Tepesi'ne, İngiltere'deki en kötü fıçı olarak bilinen yere gidiyordu. Daha sonra orada bulundum. O kadar da kötü değil. Yazarın notu. Yine güzel bir sonbahar havası vardı ve çok az otomobil geçtiğinden yol sessizdi. Fıçıdaki ter, sabun ve lağım karışımından sonra hava tatlı bir gül rayasıyla doluymuş gibi geliyordu insana. Yoldaki tek berduşlar bizdik sanki. Sonra arkamızdan hızla yaklaşan adımlar ve birinin seslenişini duydum. Peşimizden nefes nefese koşan ufak Scotty'ydi bu. Glasgow'lu berduş. Cebinden paslı bir teneke çıkardı. Yüzünde dostça bir tebessüm vardı, sanki borcunu ödemeye gelmiş gibi. "Al bakalım ahbap," dedi içtenlikle. "Sana izmarit borçluyum. Bana dün tütün vermiştin. Berduş çavuşu bu sabah çıkarken izmarit kutumu geri verdi. İyiliğe iyilikle karşılık vermek gerek. Al bakalım." Ve avucuma 4 tane ıslak, yamuk, tiksindirici izmarit koydu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 229.